Ayrım 24. Akılça, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 185. Matthew'nun gözleri Boris ile Lola'yı kovalıyordu. Boris daha konuya gelmemişti. Şaka ediyordu herhalde, Lola gülüyordu. Matthew usulca, "Hoş bir kadın," dedi. İviç kuru bir sesle, "Hoş mu?" "Yok, hiç de değil, aksine pis, kötü bir kadın, bir dişi," dedi. Sonra gururla ilave etti. "Benden çekiniyor ama." "Matthew, farkındayım," dedi. Sinirli hareketlerle bacak bacak üstüne atıyor, doğruluyor, dönüyor. Bacaklarını tekrar değiştiriyordu. "Dans etmek istiyor musun?" diye sordu. "Hayır," dedi İviç. "İçki içmek istiyorum." Kadehini yarıya kadar doldurdu, sonra anlattı. "Dans ederken içmek güzel bir şey çünkü dans insanın sarhoş olmasını önlüyor ve alkol insanı dik tutuyor." Gergin bir gülüşle devam etti. "Benim eğlenmem de böyle zaten," dedi. "Sonunda işi berbat ediyorum." "Tamam," diye düşündü Matthew. "Söylüyor." Boris ciddi bir yüz takınmıştı. Lola'ya bakmadan konuşuyordu. Lola bir şey demiyordu. Matthew yüzünün kıpkırmızı kesildiğini hissetti. Boris'e kızıyordu şimdi. Dev bir zincirin omuzları bir an Lola'nın başını maskeledi. Sonra asık bir yüzle tekrar göründü. Müzik durdu. Kalabalık aralandı ve Boris kötü ve kendini beğenmiş yüzle kalabalıktan sıyrıldı. Lola onun biraz gerisinden yürüyordu. Durumdan memnun olmadığı belliydi. Boris, İviç'e doğru eğilerek "Şunu dansa kaldır lütfen," dedi. İviç şaşmış görünmedi, kalktı ve Lola'yı karşıladı. Lola, "Ah yok İviç'ciğim," dedi. "Çok yorgunum." Birkaç saniye konuştular, sonra İviç onu piste sürükledi. Matthew, "Olmaz mı?" diyor diye sordu. Boris kinle, "Evet," dedi. "Ama ben ona bunu ödeteceğim." Sapsarıydı. Dudaklarındaki gevşek ve ikinci anlamla şu anda kız kardeşine benzemişti. Bu insanı şaşırtan, rahatsız eden bir benzeyişti. Matthew kaygılı, "Aptallığı bırakın," dedi. "Şimdi bana kızıyorsunuz değil mi?" dedi Boris. "Bana konuşma demiştiniz. Size kızabilmek için hayvan olmam gerek. Pekala biliyorsunuz ki sonradan ben de kabul ettim. Neden vermiyor?" Boris omuzlarını kaldırarak "Bilmiyorum," dedi. Suratını astı. "O para bana gerekti," dedi. "Ne âlâ," dedi. Şaşkın bir öfkeyle "Ondan 40 yılda bir şey istiyorum," diye devam etti. Hanımefendi burun kıvırıyor. "Ama ödemesi gerek. Onun yaşında bir kadın benim gibi birini tavlamaya kalkışırsa bunun fiyatını ödemesi gerekir." "İşi ona nasıl anlattınız?" "Ona bu parayı garaj almak isteyen bir arkadaşa vereceğimi söyledim. Hatta adını da söyledim. Picard," dedim. "Sahiden de o bir garaj almak peşinde. Lola da tanır Picard'ı." "Size inanmadı herhalde." "Bilmiyorum," dedi Boris. "Ama bildiğim bir şey var. O bunu bana ödeyecek. Hem de şimdi hemen." Matthew, "Oturun oturduğunuz yerde," diye haykırdı. Boris bir çocukla konuşur gibi, "Peki peki," dedi. "Anlaşıldı. Bu bana ait iş. Siz karışmayın." Kalktı ve iri yarı sarışına doğru yürüdü. Kız hafifçe kızardı ve kalktı. Onlardan başladıkları sıra Lola ile İviç Matthew'nun yanından geçtiler. Sarışın önem vermez bir tavır takınmıştı. Ama gülümseyişinin ardında tetikteydi. Lola sakindi, gururla ilerliyor. Yolu üzerinde insanlar ona saygılarından kenara çekiliyorlardı. İviç küçük adımlarla geri geri gidiyordu. Her şeyden habersiz gibiydi. Gözleri göklerdeydi. Matthew Boris'in hançerini aldı ve boynuz sapı küçük darbelerle masanın kenarına vurmaya başladı. Burada kan dökülebilir diye düşündü. Ama hiç umrunda değildi, hiç. O şimdi Marcel'i düşünüyordu. "Marcel, kadınım, karım," diye düşündü ve bir şeyler gürültülerle üstüne kapandı. "Karım, kadınım, benim evimde yaşayacak. İşte bu." Bu çok doğal bir şeydi. Nefes almak, yutkunmak kadar doğal. Bu her yerden geliyordu. Ona sokuluyor, sürtünüyordu. "Bırak kendini, koy ver. Böyle kıvranma, yumuşak ol. Evimde. Onu her gün göreceğim," düşündü. "Her şey apaçık belli. Bir yaşamım var benim. Bir yaşam." Çevresine bütün o kızarmış yüzlere baktı. O buluttan yastıklarda dinlenen kırmızımsı aylara. "Hepsinin yaşamı var. Her birinin. Her birinin kendi yaşamı." Bu yaşamlar bir gece kulübünün duvarları arasından, Paris sokaklarından, sonra Fransa'dan geçiyor, birbirlerine rastlıyor, birbirini kesiyor ve gene tıpkı bir diş fırçası, bir tıraş makinesi birbirinden alınıp verilemeyen bütün o ufak tefek kişisel eşya gibi kopamayacak, ayrılmayacak kadar insanlara bağlı, onlara özgü kalabiliyor. Ben zaten biliyordum. Her birinin bir yaşam olduğunu biliyordum. Benim de kendime özgü bir yaşamım olduğunu bilmiyordum. Diyordum ki ben hiç kımıldamıyorum, ondan sıyrılıp kaçabiliyorum. Halbuki ta baştan beri içindeymişim, içinde geberiyormuşum bilmeden. Bıçağı masaya bıraktı, şişeyi aldı, kadehinin üzerine dimdik kaldırdı ama şişe boştu. İviç'in kadehinde iki parmak şampanya kalmıştı. Kadehi aldı ve içti. Esnedim, içtim, kadınlarla yattım ve bütün bunlar iz bırakıyordu. En ufak bir hareketim benim dışımda, ötemde, geleceğin içinde gelişen, olgunlaşan küçük ve inatçı bir bekleyiş oluşturuyordu. Benim bu bekleyiş benim, köşe başlarında, yol kavşaklarında, nikah memurluğunda beni, kendimi bekleyen benim. Orada kırmızı bir koltuğa oturmuş olan benim, siyah bir giysi, koralı beyaz yaka ile gelmemi sıcaktan patlayarak, evet evet onu karılığa kabul ediyorum dememi bekliyorum. Şiddetle başını silkti ama yaşam olduğu gibi çevresinde duruyordu. Usul usul, yavaş yavaş, keyfimce, miskinliklerim nasıl emrederse öyle kabuğumu ördüm, kapadım. Şimdi oldu, tamam, artık oldum, her yanda ben varım. Ortada evim var, içinde ben, yeşil koltuklarımın arasında dışarıda Gate sokağı var. Tek yönlü bir yol bu, çünkü ben her gün onu yokuş aşağı aynı yöne iniyorum. Ben caddesi ve bütün Paris çevremde çepeçevre. Önde kuzey, arkada güney, sağ kolda Panteon, sol kolda Eyfel Kulesi, tam karşımda Clignan Kur Kapısı, Vercingétorix sokağının ortasında pembe, pırıltılı bir küçük delik, Marcel'in, karımın, kadınımın odası ve Marcel içinde çıplak beni bekliyor. Ve sonra Paris'in çevresinde çepeçevre Fransa, kırmızı kalın çizgilerle gösterilmiş tek yönlü yollarla, sonra maviyle ya da siyahla boyanmış denizler, mavi Akdeniz, siyah Kuzey Denizi, sütlü kahverengiyle Manş ve sonra ülkeler Almanya, İtalya, İspanya bembeyaz görünüyor. Renksiz, çünkü oraya dövüşmeye gitmemiştim. Ve sonra odamda değişmeyen uzaklıktaki küçük yuvarlak kentler, Timbuktu, Toronto, Kazan, Nijni, Novgorod, sınır taşları gibi değişmez, belli. Gidiyorum, geliyorum, dolaşıyorum, geziyorum, gezebilirim. Bunlar benim yaz tatillerim. Nereye gitsem kabuğum birlikte götürüyorum. Odamda, kitaplarımın arasında evimde kalıyorum. Marrakeş'e ya da Timbuktu'ya bir santimetre bile yaklaşmıyorum. Trene, vapura, otokara da binsem, tatil geçirmeye Fas'a gitsem, sonra birden kalkıp Marrakeş'e dönsem, gene de hep odamda, kendi evimde olacağım. Hatta kumlarda dolaşsam, çarşıda Marrakeş'i parmaklarımın ucunda duymak için araba okşasam gene boş. O Arap Marrakeş çarşısında olacaktır. Ama ben hayır. Ben Faslı Arap'la Maçlığından 3000 kilometre uzaktaki odamda yorgun ve düşünceli oturuyor olacağım. Kendi arzuladığım yaşamın gerektirdiği gibi. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar Marcel'in eski aşığı, şimdi kocası, lisede öğretmen, İngilizceyi öğrenememiş bir adam, Komünist Partisi'ne girmemiş, İspanya'ya dövüşmeye gitmemiş bir adam, sonsuza kadar. Kendi yaşamım. Yaşamı onu çevreliyor, sarıyordu. Bu başlangıcı ve sonu yoklukta ama sonsuz olmayan acayip bir şeydi. Bu yaşamı Matthew bir belediye memurunun gözlerinin önünden öbür belediye memurunun gözlerinin önüne sererek götürmüştü. 1923'te kaydolduğu bir semtin belediye memurluğundan, 1938'in Ağustos ya da Eylül ayında Marcel'le evlenmek için gideceği bir başka semtin belediye memurluğuna, yaşamının bütün doğadan olan şeyler gibi belirsiz ve kararsız bir anlamı, tozlu, menekşemsi bir kokusu, yapışkan ve yavan bir tadı vardı. Bütün ömrümce dişleri sökülmüş olarak yaşadım, diye düşündü. Evet, dişleri sökülmüş. Asla ısırmadım. Bekledim, bekliyor, Ve kendimi hep daha sonra gelecek günlere saklıyordum. Ve şimdi birden gördüm ki hiç dişim kalmamış. Ne yapmalı şimdi? Kabuğu mu kırmalı? Söylemesi kolay. Hem sonra geriye ne kalır? Toz toprak içinde. Ardında pırıl pırıl izler bırakarak tırmanan yapışkan bir küçük zank parçası. Gözlerini kaldırdı ve Lola'yı gördü. Lola'nın dudaklarında çirkin bir yarım gülüş vardı. İviç'i gördü. İviç başı geriye atılı, kendini unutmuş, yaşı, geleceği olmayan bir yaratık olarak dans ediyordu. Onun kabuğu yok diye düşündü. Dans ediyordu, sarhoştu ama Matthew'u düşünmüyordu. Hiç düşünmüyordu. Öylesine ki Matthew hiç var olmamış gibiydi onun için. Orkestra bir Arjantin tangosu çalmaya başlamıştı. Matthew bu tangoyu biliyordu. Mio Caballo Murio'ydu. Ama şimdi İviç'e bakarken ona bu hüzünlü ve feci müziği ilk kez duyuyormuş gibi geliyordu. O hiçbir zaman benim olmayacak. Hiçbir zaman benim kabuğuma girmeyecek. Gülümsedi. İçinde alçak gönüllü ve serinletici, yaşam verici bir acı duydu. Özgürlüğünün bağlı olduğu bu küçük, kırılgan ve öfkeli bedeni seyrediyordu. Sevgili, sevgili İviç diye düşündü. Sevgili özgürlüğüm. Ve birden kirlenmiş varlığının üstünde, yaşamının üstünde berrak ve saf bir bilinç uçmaya başladı. Bensiz bir bilinç. Yalnızca bir avuç sıcak hava uçuyordu. Bir bakıştı o. Bohem bozuntusuna bakıyordu. Rahatına sıkı sıkıya yapışmış küçük burjuvaya, o hiçbir sonuca varamamış aydına. Devrimci değil, isyan etmiş. Gevşek yaşamıyla çepeçevre sınırlanmış o maddesiz hayal budalasına bakıyor ve hüküm veriyordu. Bu herif sıfırı tüketti, uçamadı. Ama o kimseyle el ele değildi. Kendi çevresinde dönüp duran o sabun baloncuğun içinde kirlenmiş, bitmiş, aşağılarda ev için gözlerinde acı çekerek baştan ayağa müzeye bulanmış, ölümlü ve pişman dönüp duruyordu. Kıpkırmızı bir bilinç, küçük somurtkan bir İtalyan melodisi, Mio Cavallo Murio, o her şeyi yapabilir. İspanyollar için gerçekten umutsuzluğa kapılabilir. Her şeye, her şeye karar verebilir. Bu böyle sürüp gidebilseydi. Ama sürüp gidemezdi. Bilinç şişiyor, şişiyordu. Orkestra sustu, o patladı, paramparça oldu. Matthew kendini yaşamın dibinde sert ve kupkuru, kendi kendisiyle baş başa yapayalnız buldu. Kendi hakkında hüküm bile veremiyordu artık. Kendini kabul de edemiyordu. Matthew de o kadar. Bir kriz daha. Peki sonra Boris masaya dönmüştü. Çok da kendinden memnun görünmüyordu. Matthew'ya, "Vay babam vay," dedi. "Hı?" diye sordu Matthew. "Sarışın, anasının gözü. Ne yaptı?" Boris kaşlarını çattı ve yanıt vermeden ürperdi. İviç gene Matthew'un yanına oturmuştu. Yalnızdı. Matthew salona göz gezdirdi ve Lola'yı müzisyenlerin yanında gördü. Sarunyan'la konuşuyordu. Sarunyan şaşırmış göründü. Sonra kaçamak bir bakışla iri yarı sarışına baktı. Kadın umursamaz bir rahatlıkla sigara içiyordu. Lola ona bakarak gülümsedi ve salonun ortasından yürüdü. Oturduğu zaman tuhaf bir hali vardı. Boris dikkatle ayakkabılarına doğru baktı ve ağır, yüklü bir sessizlik oldu. İri yarı sarışın, "Delirdiniz mi?" diye bağırdı. "Hayır, yapamazsınız. Ne hakkınız var? Gitmiyorum." Matthew yerinden sıçradı ve herkes dönüp baktı. Sarunyan, sarışın kadının önünde buyruk bekleyen bir metrotel gibi merasimli bir tavırla eğilmişti. Onunla alçak sesle konuşuyordu. Terbiyeli ve sertti. Sarışın birden ayağa kalktı, yanındaki oğlana "Gel," dedi. Çantasını karıştırdı, dudakları titriyordu. "Hayır, hayır," dedi Sarunyan. "Benim misafirim olunuz." Sarışın bir 100 franklık çıkardı, parmaklarının arasında buruşturduktan sonra masaya fırlattı. Genç adam da kalkmıştı. 100 frankla ayıplayan gözlerle baktı. Sonra kadın onu kolundan yakaladı ve ikisi yan yana, başları havada, kalçalarını aynı tempoyla sallayarak salondan çıktılar. Sarunyan ıslık çalarak Lola'ya doğru geldi. Eğlenmiş bir gülümsemeyle, "Bir daha gelirse ona yıldızları da saydırırım," dedi. "Mersi," dedi Lola. "İşin bu kadar kolay olacağını ummamıştım." Sarunyan dönüp gitti. Arjantin orkestrası salondan çıkmıştı. Zenciler ellerinde çalgıları birer birer geliyorlardı. Boris bir an öfke ve hayranlıkla parlayan gözlerini Lola'ya çevirdi. Sonra İviç'e dönerek birden gel dedi, dans edelim. Lola sakin gözlerle baktı. Ama onlar uzaklaşır uzaklaşmaz yüzü bir anda alt üst oldu. Matyona gülümsedi. Burada her istediğinizi yapabiliyorsunuz dedi. Lola ilgisiz. Onlar benim avcumda dedi. İnsanlar buraya benim için geliyor. Gözleri kaygılıydı. Masaya sinirli parmaklarla vurmaya başladı. Matthew ne söyleyeceğini bilemiyordu. Neyse ki Lola 2 dakika sonra birden kalktı. Özür dilerim dedi. Matthew onun salonu dolaştığını ve dışarı çıktığını gördü. Zehir vakti geldi herhalde diye düşündü. Yalnızdı. İviç ile Boris bir müzik parçası kadar berrak ve bir müzik parçasından hemen de farksız bir sertlikle haşin dans ediyorlardı. Başını çevirdi ve masanın altından görünen ayaklarına baktı. Bomboş, ölü bir zaman aktı geçti, kafası da bomboştu. Kısık, iniltiye benzer bir sesle yerinden sıçradı. Lola dönmüştü. Gözleri kapanmak üzereydi, gülümsüyordu. Onun bir hesabı var. Lola gözlerini açarak oturdu, hala gülümsüyordu. Boris'in 5.000 franga ihtiyacı olduğunu biliyor muydunuz? Hayır dedi, bilmiyordum. 5.000 franga mı ihtiyacı varmış? Lola ona bakmakta devam ediyor. Bütün bedeniyle ağır ağır öne arkaya sallanıyordu. Matthew kadının minicik göz bebeklerinin çevresinde kocaman yemyeşil rengi gördü. Lola, ona borç vermeyi reddettim dedi. Parayı Picard için istediğini söyledi. Halbuki ben onun Boris'ten önce size başvuracağını biliyorum. Matthew gülmeye başladı. Picard bende hiçbir zaman para bulunmadığını bilir. Lola inanmamış bir tavırla, ya dedi. Demek bu işten haberiniz yoktu. Evet yoktu. Lola, sahi mi dedi. Bu tuhaf işte. Onun bir gemi enkazı gibi burnu havada, bir yere çarpıp parçalanacağı ya da ağzı boydan boya yırtılıp boğazında müthiş bir feryadın fışkıracağı sanılırdı. Dün Boris size geldi mi? Evet, saat 3 sıralarında dedi Matthew. Size hiçbir şey söylemedi, öyle mi? Şaşacak ne var bunda? Belki Picard'ı bugün görmüştür. Öyle dedi zaten. O halde Lola omuz silkti. Picard sabahtan akşama kadar Arjantin'de çalışıyor. Matthew ilgisiz bir sesle Picard'ın paraya ihtiyacı vardı, Boris'in oteline uğramış olacak diye anlattı. Onu otelde bulamamış, Saint Michel bulvarından geri dönerken Boris'e rastlamıştır. Lola alayla, ya dedi. Demek Picard Aydana'ya 300 frank cep harçlığı alan Boris'ten 5000 frank istemeye gitmiş öyle mi? Olacak şey mi bu? Matthew öfkeyle artık bilmiyorum dedi. Parayı benim için istedi diye bağırmak geldi içinden. Böylece her şey oracıkta biterdi. Fakat bunu yapamazdı. Boris vardı. Boris'i dünyada affetmez, böyle olunca benimle suç ortaklığı yapmış oluyor. Lola kırmızı sivri tırnaklarının uçlarıyla masaya hızlı hızlı vuruyordu. Dudaklarının kenarları bir an yukarı kalktı, titriyordu. Sonra gene indi. Matthew kaygılı bir ısrarla, dikkatle bakıyordu. Matthew bu tetikte üzerinde bekleyen öfkenin gerisinde derin bir boşluk bulunduğunu hissetti. Canı gülmek istedi. Lola gözlerini çevirmişti. Bu daha çok bir deneme olmasın dedi. Matthew hayretle deneme mi diye tekrarladı. Evet şimdi aklıma geldi. Deneme yani nasıl? İviç ona her zaman benim açgözlü olduğumu, cimri olduğumu söyler durur. Ne biliyorsunuz? Lola bir zafer gülüşüyle şaştınız değil mi diye sordu. Boris çok dürüsttür. Ona beni kötüleyecek bir şeyler söylerseniz bu lafların doğruca bana geleceğini bilmelisiniz. Her şeyle belli eder bunu. Onun bana nasıl baktığına dikkat etmek yeter. Ya da bana hiç onunla ilgisi yokmuş gibi sorular sorar. Gelirken onu uzaktan görsem söyleyecek bir şeyleri olduğunu anlarım. Elinde değil, konuşup içini boşaltmadan edemez. Evet yani... Bu kez de öyle. Benim gerçekten cimri olup olmadığımı anlamak istedi. Bu Picard hikayesini de onun için uydurdu. Ya da birisi ona akıl öğretti. Kim akıl öğretmiş olabilir? Bilmem. Benim ihtiyar bir cadı olduğumu, Boris'in yakasını bırakmadığımı düşünen çok. Bunu anlamak için bizi bir arada gördükleri zaman yüzlerindeki anlama bakmak yeter. Siz Boris'in onun bunun lafıyla hareket edeceğini mi sanıyorsunuz? Hayır ama bildiğim bir şey var. Bana karşı kışkırtarak ona iyilik ettiklerini sananlar bulunabilir. Bana bakın dedi Matthew. Lafın etrafında dolanmaya gerek yok. Bunu beni kastederek söylüyorsanız yanılıyorsunuz Lola. Lola soğuk bir sesle ya dedi. Öyle mi? Olabilir. Ağır bir sessizlik oldu. Sonra Lola birden sordu. Peki öyleyse neden siz bizimle birlikte olduğunuz zaman her seferinde böyle bir tatsızlık çıkıyor? Ne bileyim. Hiçbir şey bilmiyorum. Bugün zaten gelmek istemiyordum ben. Belki de Boris size ve bana başka başka duygularla bağlı olduğu için ikimizi bir arada gördüğü zaman biraz şaşırıyor ve sinirleniyor. Lola somurtkan ve gergin bir yüzle önüne bakıyordu. Sonunda bakın dedi. Şunu iyice aklınıza koyun. Onu benim elimden almalarını istemiyorum. Ben ona kötülük yapmadığımı biliyorum. Benden usandığı zaman bırakıp gidebilir, bu da yakındır zaten biliyorum. Ama başkalarının onu benden zorla almalarını istemiyorum. Matthew boşalıyor diye düşündü. Kuşkusuz az önce aldığı zehrin tesiri vardı bunda. Ama başka bir şey daha vardı. Lola Matthew'dan nefret ediyordu. Fakat şu anda ona söylediklerini asla başka hiç kimseye söyleyemezdi. Matthew ile aralarında kin ve nefrete karşın bir çeşit dayanışma, bir çeşit kader ortaklığı vardı. Matthew, onu sizden ayırmak istemiyorum dedi. Lola durgun bir tavırla, ben öyle sanıyordum dedi. İyi işte, bundan böyle sanmayın. Boris ile ilişkiniz beni ilgilendirmez Lola. İlgilendirmiş de olsaydı bu ilişkide hiçbir kötülük görmezdim ben. Ben kendi kendime öğretmeni olduğu için kendini Boris ile ilgilenmek zorunda hissediyor diye düşünüyordum. Lola sustu. Matthew onun hala rahatlayamadığını hissetti. Kadın zihninde uygun sözcükleri arıyor gibiydi. Acıyla ben yaşlı oldum biliyorum dedi. Bunu fark etmem için birisinin bana hatırlatmasına gerek yok. Ama ben yaşlı olduğum için ona yararlı olabildiğime inanıyorum. Ona birçok şeyler öğretebilirim ben. Sonra isyanla devam etti. Hem onun beni çok yaşlı bulduğunu kim söyledi size? O beni böylece olduğum gibi seviyor. Birileri kafasına o tatsız şeyleri sokmadıkça benim yanımda mutlu oluyor. Matthew susuyordu. Lola ürkmüş gibiydi öfkeyle. Söylesenize diye bağırdı. Onun beni sevdiğini siz de biliyorsunuz. O size her şeyini söylediğine göre beni sevdiğini de söylemiştir. Neden susuyorsunuz? Matthew, sizi sevdiğini sanıyorum dedi. Lola ona dolu dolu gözlerle baktı. Erkeğin her çeşidini gördüm ben dedi. Bundan utanmıyorum da. Ama Boris, benim son şansım anlıyor musunuz? Ondan sonra artık bana istediğinizi yapabilirsiniz. 24. ayrımın sonu, sayfa 192.